Küçük Arı, Chris Cleave. İkinci ayrım. Joseph'e. İngiltere, zulüm ve çatışmadan kaçan insanlara güvenli bir sığınak sağlama geleneğiyle gurur duymaktadır. Birleşik Krallık'ta Hayat, Vatandaşlığa Yolculuk kitabından alıntı. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı 2005. 1. Çoğu zaman Afrikalı bir kız olacağıma madeni bir İngiliz sterlin olmayı isterim. Herkes geldiğimi görmekten mutlu olurdu. Belki bir hafta sonu sizi ziyarete gelirdim, sonra çok kararsız olduğum için köşedeki dükkanda duran adama giderdim. Ama siz o sırada tarçınlı kurabiye yiyip soğuk kutu kolanızı içmekte olduğunuz için buna üzülmez ve bir daha beni hiç düşünmezdiniz. Tatilde tanışıp sonra birbirinin adını unutan sevgililer gibi mutlu olurduk. Bir İngiliz bozuk parası en güvenli yerin neresi olduğunu düşünürse oraya gidebilir. Ardında silah sesi gibi bir ses ile yanan samanların keskin kokusunu bırakarak çölleri ve okyanusları aşabilir. Kendini güvende hissettiği zaman yuvarlanır ve ablam Nikuruka'nın genç kız olduktan sonra gerçek bir kadın olmadan önce ama annemin onu ciddi bir konuşma için bir kenara çektiği geceden kesinlikle önce o kısa yazda köyümüzdeki erkeklere gülümsediği gibi size gülümser. Bir İngiliz bozuk parası ciddi de olabilir elbette. Kendini güç ve servet olarak gösterebilir ve eğer her ikisine de sahip olmayan bir kızsanız sizin için bundan daha önemli bir şey olamaz. Bozukluğu yakalayıp cebinize atmaya çalışırsınız ki sizi yanına almadan güvenli bir yere gidemesin. Ama bir İngiliz bozuk parası bir büyücünün bütün güçlerine sahiptir. Takip edildiğinde bir kertenkele gibi kuyruğunu bıraktığını ve elinizde sadece bir peniyle kala kaldığınızı gördüm. Ve en sonunda tam onu yakalamak üzereyken dünyanın en büyük sihrini gerçekleştirerek kendini bir değil tam iki Amerikan doları banknotuna dönüştürebilir ki bu durumda eliniz havada kalır. Bir İngiliz sterlini olmak ne kadar hoşuma giderdi. Bir sterlin emniyete yolculuk etmekte ve biz de onun gidişini seyretmekte özgürüzdür. Bu insanoğlunun zaferidir. Buna globalleşme diyorlar. Benim gibi bir kız göç sırasında durdurulurken o turnikeleri aşıp üniformalı büyük adamların engellerinden sıyrılarak orada bekleyen bir havaalanı taksisine atlayabilir. Ne tarafa bayım? Batı medeniyetine dostum ama çabuk. Bir İngiliz sterlinin ne kadar sevimli konuştuğunu gördünüz mü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sesiyle konuşur. Paranın üzerinde onun yüzü basılıdır ve bazen yakından baktığımda dudaklarının oynadığını görebilirim. Kulağıma yaklaştırırım, kraliçe ne söylüyor? Beni derhal bırak genç bayan, yoksa muhafızlarımı çağırırım. Kraliçe sizinle bu tonda konuşunca itaat etmemek mümkün mü? Çevresindeki insanların, krallar ve başbakanlar da buna dahil, beyinleri daha neden olmasın diye düşünmeden bedenlerinin onun emrine itaat ettiklerini okumuştum. Size şu kadarını söyleyeyim. Bu, tacın ya da hükümdarlık asasının etkisi değil. Mesela ben kafama bir taç iliştirip elime de bunun gibi bir asa alsam bile polis memurları kocaman ayakkabıları ile üzerime doğru gelip ''Ne güzel bir kostüm bayan, şimdi bir de kimlik kartınızı görelim.'' derler. Hayır, sizin ülkenizi yöneten kraliçenin tacı ile asası değil. Ülkenizi yöneten onun sesi ve dil bilgisi. Onun konuştuğu gibi konuşmaya özenilmesinin nedeni bu. Böylelikle polis memurlarına Kulinan elması duruluğunda bir sesle ''Aman tanrım, bu ne cüret?'' diyebilirsiniz. Benim hayatta kalışımın tek nedeni kraliyet İngilizcesini öğrenmiş olmam. Belki bunun çok zor olmadığını düşünüyorsunuz. Ne de olsa İngilizce, ülkem Nijerya'nın resmi dili. Evet, ama sorun bizim İngilizceyi kendi ülkemizde sizden daha iyi konuşuyor olmamız. Kraliyet İngilizcesini konuşabilmek için kendi ana dilimin en iyi özelliklerini unutmak zorunda kaldım. Mesela kraliçe, dert çok, ıkkız büyük oğlumla evlenmek için kıçının gücünü kullandı ve işlerin boka saracağını herkes görebilirdi, diyemez hiçbir zaman. Bunun yerine kraliçe şöyle demek durumundadır. Eski gelinim varisimle evlenebilmek için kadınlık cazibesini kullandı ve bu işin sonunun iyi olmayacağını önceden tahmin edilebilirdi. Bir parça hüzün verici olduğunu düşünmüyor musunuz? Kraliyet İngilizcesini öğrenmek, dans gecesinin ertesindeki sabah ayak tırnaklarınızdaki parlak kırmızı ojeyi çıkarmak gibi bir şeydir. Çok zaman alır ve kenarlarda yaşadığınız güzel saatleri size hatırlatacak kırmızı bir leke mutlaka kalır. Sizin anlayacağınız yavaş yavaş öğrendim. Öte yandan zamanım boldu. Dilinizi İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex'te bir mülteci gözetim merkezinde öğrendim. Beni 2 yıl oraya kapadılar. Tek sahip olduğum şey zamandı. Peki neden bütün bu zahmete katlandım? Çünkü daha büyük kızlar bana hayatta kalmanın yolunun iyi görünmek ya da iyi konuşmak olduğunu söylemişlerdi. Görünüşe göre sessiz ve gösterişsiz olanların işlemleri yolunda gitmiyordu. Siz ülkesine iade edildi diyorsunuz. Biz eve erken gönderildi deriz. Sanki ülkeniz sonsuza kadar sürmesi mümkün olmayacak kadar muhteşem bir çocuk karnavalıymış gibi. Ama güzel ve konuşkan olanların yani bizlerin kalmasına izin verirler. Böylelikle ülkeniz daha renkli ve daha mükemmel hale gelir. Size beni mülteci gözetim merkezinden salıverdiklerinde neler olduğunu anlatacağım. Gözetim memuru elime bir belge tutuşturdu, bir nakil belgesi. Sonra da taksi çağırmak için telefon edebileceğimi söyledi. Teşekkür ederim bayım dedim. Tanrım hayatınıza güzellik, kalbinize mutluluk ve sevdiklerinizle birlikte saadet versin. Memur gözlerini tavana dikti. Sanki orada ilginç bir şey varmış gibi bakarak, Tanrım dedi. Sonra parmağıyla aşağıdaki koridoru işaret ederek telefon orada dedi. Böylece telefon kuyruğuna girdim. Gözetim memuruna teşekkür ederken amacımı aştığımı düşündüm. Kraliçe olsa sadece teşekkür ederim der ve orada bırakırdı. Aslına bakarsak kraliçe gözetim memuruna kendisi için lanet olası taksiyi çağırmasını söyler ya da adamı vurdurur ve kafasını gövdesinden ayırtarak Londra Kulesi'nin parmaklıklarında sergilettirirdi. Gözetim hücremde kitaplardan ve gazetelerden kraliyet İngilizcesini öğrenmekle bir İngiliz ile İngilizce konuşmanın birbirinden tamamen farklı şeyler olduğunu işte tam o anda anladım. Kendi kendime kızdım. Böyle yanlışlar yaparsan başaramazsın kızım diye düşündüm. İngilizce konuşmayı teknede öğrenmiş bir vahşi gibi konuşacak olursan adamlar seni fark ederler ve doğruca geri postalarlar. Düşündüğüm buydu. Kuyrukta önümde 3 kız vardı. Hepimiz aynı gün bırakılmıştık. Günlerden cumaydı. Aydınlık, güneşli bir Mayıs sabahıydı. Koridor kirliydi ama temiz kokuyordu. İşte numara bu. İşin sırrı çamaşır suyu. Gözetim memuru masanın arkasında oturuyordu, bize bakmıyordu, gazete okuyordu. Gazete masasının üzerine yayılmıştı. Dilinizi konuşmayı öğrendiğim gazetelerden biri, The Times, The Telegraph ya da The Guardian değildi. Hayır, bu gazete sizin ya da benim gibi insanlar için değildi. Gazetedeki resimde üstsüz beyaz bir kız vardı. Böyle söyleyince ne demek istediğimi anlıyorsunuz, çünkü sizin dilinizi konuşuyoruz. Ama bu hikayeyi kendi ülkemde ablama ve köydeki kızlara anlatacak olsaydım, tam bu noktada durmam ve onlara açıklamam gerekirdi. Üstsüz demek, gazetedeki kadının vücudunun üst kısmı yok demek değildir. Üst kısmına bir şey giymemiş demektir. Farkı görüyor musunuz? Dur bir dakika, sütyen de mi yok? Sütyen de yok, vay canına. Sonra yeniden hikayeme başlardım ama kızlar aralarında fısıldaşırlardı. Ellerini ağızlarına götürüp kıkırdarlardı. Sonra benim gözetim merkezinden saldıkları o sabaha ait hikayeme geri döndüğümde sözümü yeniden keserlerdi. Nikuruka derdi ki, dinle tamam mı dinle, şunu bir anlayalım. Gazetedeki şu kız orospu değil mi? Gece avcısı. Utancından yere mi bakıyordu? Hayır, utancından yere bakmıyordu. Dosdoğru kameraya bakıp gülümsüyordu. Ne? Gazetede mi? Evet. O zaman İngiltere'de memelerini gazetede göstermek ayıp değil, öyle mi? Hayır, ayıp değil. Erkekler bundan hoşlanıyorlar ve ayıp değil. Yoksa üstsüz kızlar öyle gülümsemezlerdi, değil mi? Peki, bütün kızlar böyle memelerini gösteriyorlar mı? Etrafta onları hoplatarak mı dolaşıyorlar? kilisede, mağazalarda, sokaklarda. Yok, sadece gazetelerde. Madem ayıp değil, erkekler de bundan hoşlanıyor, o zaman neden hepsi göğüslerini göstermiyor? Bilmiyorum. Orada 2 yıldan fazla yaşadın, bayan küçük arı. Nasıl bilmezsin? Orada işler böyledir. Oradaki hayatımın çoğu şaşkınlık içinde geçti. Bazen İngilizlerin bile bu tür sorulara cevap veremeyeceğini düşünüyorum. Vay canına. Ülkemdeki kızları her küçük ayrıntıyı açıklamak için duracak olursam olacağı budur. Görüyorsunuz. Mantardan yapılma yer döşemesini, çamaşır suyunu, pornografiyi, İngiliz parasının şekil değiştiren sihrini, sanki bu gündelik şeyler olağanüstü gizemlermiş gibi açıklamak zorunda kalırdım. Ve sonra sanki sizin ülkeniz efsunlu bir mucizeler federasyonuymuş gibi göründüğü için benim hikayem onun içinde çok küçük ve sıradan kalarak bu büyük harikalar okyanusunda çabucak kayboluverirdi. Ama sizinle işler daha kolay. Bakın size anlatabiliyorum. Bizi salıverdikleri sabah mülteci gözetim merkezinin nöbetçi memuru gazetedeki üstsüz kıza gözün dikmiş bakıyordu. Ve siz meseleyi derhal anlıyorsunuz. Kraliyet İngilizcesini öğrenmek için 2 yılımı harcamamın nedeni bu işte. Böylelikle siz ve ben hiçbir kesinti olmaksızın konuşabiliyoruz. Gazetedeki üstsüz kızın resmine bakan gözetim memuru ufak tefek bir adamdı. Saçları salı günleri bize verdikleri konserve mantar çorbası gibi cansızdı. Bilekleri plastikle kaplanmış elektrik kabloları gibi ince ve beyazdı. Üniforması kendinden büyüktü. Kafasının iki yanında ceketinin omuzları sanki içlerinde küçük hayvanlar saklanıyormuş gibi iki tümsek halinde yükseliyordu. Akşam olup da ceketini çıkardığında bu yaratıkların ışıkta gözlerini kırpıştırdıklarını hayal ettim. Şöyle düşündüm. Evet bayım, eğer sizin karınız olsaydım süt yenimi çıkarmazdım. Teşekkür ederim. Sonra da şöyle düşündüm. Neden telefon kuyruğunda bekleyen bizlere değil de gazetedeki şu kızlara bakıyorsunuz bayım? Ya kaçarsak ne olacak? Ama sonra bizi salıverdiklerini hatırladım. Bu kadar uzun zamandan sonra bunu idrak etmesi güçtü. Gözetim merkezinde 2 yıl yaşadım. Ülkenize geldiğimde 14 yaşındaydım. Ama bunu kanıtlayacak belgem olmadığı için beni yetişkinlerle aynı gözetim merkezine koydular. Sorun erkek ve kadınların aynı yere kapatılmasındaydı. Erkekleri gece gözetim merkezinin ayrı bir kanadına kapatıyorlardı. Güneş batınca adamları kurtlar gibi kafese koyuyorlardı ama gündüzleri aramızda dolaşıyor ve bizimle aynı yemeği yiyorlardı. Yemek yedikten sonra bile aç göründüklerini düşünürdüm. Bana aç gözlerle baktıklarını düşünürdüm. Bu yüzden büyük kızlar, hayatta kalmak için ya iyi görünmeli ya da iyi konuşmalısın diye fısıldadıklarında iyi konuşmanın benim için daha güvenli olacağına karar verdim. Kendimi arzu edilmez biri haline getirdim. Yıkanmadım. Cildimin yağlanmasına izin verdim. Göğüslerimi düz ve küçük göstermek için giysilerimin altında göğsümü kalın bir bantla sardım. İkinci el giysi ve ayakkabılarla dolu bağış kutuları geldiğinde diğer kızlardan bazıları kendilerini güzelleştirmeye çalışırken ben hatlarımı gizleyecek giysiler bulmak için kutuların altını üstüne getirdim. Bol blue jeanler, havai tarzı bir erkek gömleği, parlak çelik burunlu, yırtık derili, ağır siyah çizmeler giydim. Gözetim merkezinin hemşiresine gidip saçlarımı kısacık kestirdim. 2 yıl boyunca hiçbir adama gülümsemedim, hatta yüzlerine bile bakmadım. Dehşet içindeydim. Sadece geceleri adamları kilitledikleri zaman hücreme gidip göğsümdeki kumaşı söker, derin bir nefes alırdım. Sonra ağır çizmelerimi çıkarıp dizlerimi çeneme değdirirdim. Haftada bir yatağımın köpükten yapılma şiltesinde oturur, ayak tırnaklarımı boyardım. Küçük oje şişesini bağış kutularının birinin dibinde bulmuştum. Fiyat etiketi hala üzerindeydi. Bir gün onu gönderen kişiyi bulursam 1 sterlin ve 99 peniye benim hayatımı kurtardığını söyleyeceğim ona. Çünkü bu sayede bütün bu giysilerin altında hala hayatta olduğumu kendime hatırlatabiliyordum. Çelik burunlu çizmelerimin altındaki tırnaklarımda parlak kırmızı oje sürülüydü. Bazen çizmelerimi çıkarınca gözyaşlarıyla mücadele etmek için gözlerimi devirir, soğuktan titreyerek öne arkaya sallanırdım. Ablam, Nikuruka, ürünlerin yeşerme mevsiminde Afrika güneşi altında kadın oldu. Güneşin büyük kırmızı sıcaklığı onu hoppa ve cilveli yaptıysa ablamı kim ayıplayabilir? Annemin ablamı oturtup, "Nikuruka, bir tanem, büyük oğlanlara böyle gülümsememelisin," dediğini duyduğunda, kim evinin kapısına yaslanıp neredeyse tutkuyla gülümsemezdi? Bana gelince ben Londra'nın 60 kilometre doğusundaki bir mülteci gözetim merkezinin bodrum katında beyaz floresan ışıklarının altında bir kadındım. Orada mevsimler yoktu. Soğuk, soğuk, hep soğuktu ve ben hiç kimseye gülümsememiştim. O soğuk yıllar içimde dondu. Mülteci gözetim merkezine kapatılan Afrikalı kız, zavallı çocuk, asla gerçekten kurtulamadı. Benim ruhumda o hala içeride kilitli. Sonsuza dek floresan lambalarının altında, yeşil mantar yer döşemesine kıvrılmış, dizleri çenesinde. Ve gözetim merkezinden salıverilen bu kadın, bu yaratık, yani ben insanlığın yeni bir türüyüm. Bende doğal olan hiçbir şey yok. Ben esaret altında doğdum. Hayır, esaret altında yeniden doğdum. Dilimi gazetelerinizden öğrendim. Giysilerimi eskilerinizden aldım ve yokluğuyla ceplerimi sızlatan da sizin paranız. Çocukları Koruyun başlıklı bir dergi reklamından kesilmiş, yerel süpermarketlerinizdeki geri dönüşüm kutusundan alınma, eski püskü pembe elbiseyi giyen ve Times'ın başyazısı gibi İngilizce konuşan, gülümseyen genç bir kadın düşünün. Lütfen. Ben bile kendimden kaçmak için yolun karşısına geçerdim. Gerçekten bu, sizin ülkenizin insanları ile benim ülkemin insanlarının hemfikir olduğu tek konu. Onlar derler ki, bu mülteci kız bizden değil, bu kız bize ait değil. Bu kız bir yaratık, doğal olmayan bir çiftleşmenin sonucu. Ayın yabancı yüzü. Yani ben bir mülteciyim ve çok yalnızım. Bir İngiliz kızı gibi görünmemek ve bir Nijeryalı gibi konuşmamak benim suçum mu? Pekala, bir İngiliz kızının teninin yazın gökyüzündeki bulutlar gibi soluk olması gerektiğini kim söylüyor? Ya Nijeryalı bir kızın sanki İngilizce ile İbo ya da İgbo, Afrika'da yoğunlukla Güney ve Güneydoğu Nijerya'da yaşayan etnik grubun ve kullandıkları dilin adı. Atmosferin üst katmanlarında çarpışmış da yağmur olup ağzına dökülmüş ve neredeyse onu boğacakmış gibi kırık bir İngilizce ile parlak Afrika renkleri ve kızarmış muz üzerine hoş masallar anlatması gerektiğini kim söylüyor? Bir hikaye anlatıcısı gibi değil de sömürgecilik sularını ciğerinden öksürerek çıkaran, sel baskınından kurtulmuş bir kazazede gibi konuşması gerektiğini kim söylüyor? Dilinizi kusursuz biçimde öğrendiğim için beni affedin. Size gerçek bir hikaye anlatmak için buradayım. Size parlak Afrika renklerinden söz etmek için gelmedim. Gelişmekte olan dünyanın yeniden doğmuş vatandaşıyım ve rengimin gri olduğunu size kanıtlayacağım. Kızarmış muzu içten içe sevdiğimde aramızda kalsın. Rica ederim kimseye söylemeyin. Anlaştık mı? Bizi gözetim merkezinden salıverdikleri sabah hepimize eşyalarımızı verdiler. Benimkileri şeffaf bir plastik çantanın içinde aldım. Bir Collins Gem, İngilizce cep sözlüğü, bir çift gri çorap, bir çift gri belge, bana ait olmayan bir İngiliz sürücü ehliyeti ve yine bana ait olmayan, üzeri su ile lekelenmiş bir kartvizit. Bilmek isterseniz eğer, bunlar Andrew O'Rourke adında bir beyaz adama aitti. Onunla bir plajda karşılaşmıştım. Gözetim memuru gidip telefon kuyruğunda beklememi söylediğinde, elimde tuttuğum şey bu plastik çantaydı. Kuyruktaki ilk kız uzun boylu ve çok güzeldi. Onun olayı güzellikti, konuşma değil. Hayatta kalmak için hangimizin daha iyi seçim yaptığını merak ettim. Kız kaşlarını tamamen almış ve yerine kalemle yeniden kaş çizmişti. Hayatını korumak için yaptığı buydu. Eflatun rengi bir elbise giymişti. Üzerinde pembe ay ve yıldız desenleri olan A kesimli bir elbise. Saçlarının etrafına pembe renkli hoş bir eşarp bağlamıştı ve ayaklarında pembe parmak arası terlikler vardı. Uzun zamandır gözetim merkezinde hapis olduğunu düşündüm. Böylesine uyumlu bir kıyafet oluşturabilmek için anlarsınız, insanın sayısız bağış kutusu görmüş olması gerekirdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 21, devamı üçüncü ayrımda.